Ayrım 41.
Hedef davranışların düzeyi değişince işe koşulacak strateji, kuram, yöntem ve teknikler de değişebilir. Söz gelişi, bilgi düzeyinde hedef davranışları kazandırırken sunuş yolu stratejisi, düz anlatım yöntemi, takrir, öğretmen konuşması, sempozyum gibi teknikler, kavrama, analiz, değerlendirme düzeyindeki hedef davranışlar kazandırılırken buluş yolu stratejisi, güdümlü tartışma, görüşme yöntemleri, tartışma, münazara, zıt panel gibi teknikler, uygulama ve daha yukarı hedef davranışlar kazandırılırken araştırma, soruşturma yolu stratejisi, örnek olay, gösterip yaptırma yöntemleri, problem çözme, karar verme, deney, gözlem ve benzeri teknikler değişik düzeylerde ve alanlarda hedef davranışlar kazandırılırken tam öğrenme stratejisi, karma yöntem ve değişik ve uygun teknikler kullanılabilir. Böyle olmakla birlikte tüm davranışlar için tek bir öğrenme-öğretme stratejisi, kuramı, yöntemi ve tekniği yoktur. Her eğitim durumunda mutlaka ipucu, düzeltme, pekiştireç, dönüt bulunmalı, öğrenci katılganlığı sağlanmalıdır. Tüm bunlar günlük planda yer almalıdır. Sınama durumu 1. Günlük ders planı düzenlemenin aşamalı sırasını yazınız. 2. Her basamakta neler yapılacağını yazınız. 3. Öğrenme-öğretme stratejilerini sınıflayıp yazınız. 4. Öğrenme-öğretme kuramlarını sınıflayıp yazınız. 5. Öğrenme-öğretme tekniklerini sınıflayıp yazınız. 6. Tam öğrenme stratejisinin özelliklerini yazınız. 7. Buluş yolu stratejisinde kullanılacak kuram, yöntem ve teknikleri yazınız. 8. Araştırma-soruşturma yolu stratejisiyle ilgili ilkeleri yazınız. 9. Bilgi işlem kuramı ile ilgili ilkeleri yazınız. 10. Yaratıcı drama tekniği ile ilgili ilkeleri yazınız. 11. Günlük ders planı düzenlenirken uyulması gerekli ilkeleri yazınız. 12. Öğrenme-öğretme stratejileri ile ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazınız. 13. Öğrenme-öğretme kuramları ile ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazınız. 14. Öğrenme-öğretme teknikleri ile ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazınız. 15. Her strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazınız. 16. Günlük ders planı düzenlenirken gerekli ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazınız. 17. Nokta nokta dersinin nokta nokta ünitesiyle ilgili belli başlı olgular bilgisi, ilkeler bilgisi, olguları açıklayabilme, ilkeleri kullanabilme, hedef davranışları için ana ve yardımcı noktaları yazınız. 18. Nokta nokta dersinin nokta nokta ünitesiyle ilgili belli başlı olgular bilgisi, ilkeler bilgisi, olguları açıklayabilme, ilkeleri kullanabilme, hedef davranışları için içeriği düzenleyip yazınız. 19. Nokta nokta dersinin nokta nokta ünitesiyle ilgili belli başlı olgular bilgisi, ilkeler bilgisi, olguları açıklayabilme, ilkeleri kullanabilme, hedef davranışları için giriş bölümünü düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 20. Nokta nokta dersinin nokta nokta ünitesiyle ilgili belli başlı olgular bilgisi, ilkeler bilgisi, olguları açıklayabilme, ilkeleri kullanabilme, hedef davranışları için geliştirme bölümünü düzenleyip yazınız. 21. Nokta nokta dersinin nokta nokta ünitesiyle ilgili belli başlı olgular bilgisi, ilkeler bilgisi, olguları açıklayabilme, ilkeleri kullanabilme, hedeflerim davranışları için sonuç bölümünü düzenleyip yazınız. 22. Nokta nokta dersinin nokta nokta ünitesiyle ilgili belli başlı olgular bilgisi, ilkeler bilgisi, olguları açıklayabilme, ilkeleri kullanabilme, hedef davranışlara uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak günlük ders planını düzenleyip yazınız. Bu bölümün hedefleri. Hedef, belli başlı kavramların anlam bilgisi. Davranışlar 1. Sınama durumu, ölçme, belirtme tablosu, kavramların ne anlama geldiğini yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. Hedef, belli başlı aşamalı sıralanışlar bilgisi. Davranışlar 1. Belirtme tablosunun düzenlenmesindeki aşamalı sırayı yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. 2. Sınama durumu düzenlenirken izlenecek sırayı yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. Hedef, belli başlı sınıflamalar bilgisi. Davranışlar 1. Yetişek değerlendirme türlerini sınıflayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Belirtilen sınıfın özelliklerini yazma, söyleme, seçip işaretleme. Hedef, belli başlı ilkeler bilgisi. Davranışlar, 1. Belirtke tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Sınama durumu düzenleme ile ilgili ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Soru yazarken uyulması gereken ilkeleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. Hedef, belli başlı ilkeleri kavrayabilme. Davranışlar, 1. Belirtke tablosu düzenlenirken belirtilen ilkeye, ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. 2. Sınama durumu düzenlenirken belirtilen ilkeye, ilkelere neden uyulması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. 3. Soru yazarken belirtilen ilkeye, ilkelere neden uyulması gerektiğini yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. 4. Neden belirtke tablosunun düzenlenmesi gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Neden sınama durumunun düzenlenmesi gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. 6. Verilen bir derste soruların neden bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak saptanması gerektiğini açıklayıp yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. Hedef, sınama durumu düzenleyebilme. Davranışlar, 1. Belirtilen bir ders için yıllık düzeyde belirtke tablosu düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 2. Belirtilen bir derste verilen ünitenin belirtke tablosunu düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 3. Belirtilen bir ders için sınama durumu düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 4. Belirtilen bir derste verilen ünitenin sınama durumunu düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 5. Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların sınama durumlarını yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme. 6. Belirtilen sınama türüne göre, amaca göre sınama durumu düzenleyip yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. 7. Belirtilen hedef davranışa uygun soru yazma, önerilenler arasından seçip işaretleme. Bölüm 6. Sınama durumları. Sınama durumları tümüyle ölçme ve değerlendirme ile ilgilidir. Öğrencide gözlemeye karar verdiğimiz doğrudan ve dolaylı davranışları onun kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne ölçüde kazandığını, kazanmadıysa neden kazanamadığını, kazanabilmesi için eğitim sisteminde neler yapılması gerektiğini belirleme sınama durumunun kapsamı içindedir. Çünkü değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçüde vurup yargıya varma süreci olarak tanımlanabilir. Özçelik 1981-160. Ölçme olmadan, yani belli bir özelliği ya da durumu gözleyip gözlem sonuçlarını sayı ya da simge ile göstermeden değerlendirme olamaz. Turgut 1977-11, Tekin 1978-239. Değerlendirme türleri. Değişik amaçlar için çok çeşitli değerlendirme türleri vardır. Değerlendirme önce düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılabilir. 1. Düzenli değerlendirme. Hedefler ve ölçütler nesneldir. Ölçme aracının geçerliği ve güvenirliği bellidir ve yüksektir. Değerlendirmenin işe koşulacağı yer, zaman, kişiler, sistemler saptanmıştır. 2. Düzensiz değerlendirme. Hedefler ve ölçütler çoğu zaman belli değildir. Üstelik özneldir. Ölçme aracının geçerliği ve güvenirliği saptanmamış, üstelik çoğu zaman düşüktür. Değerlendirmenin işe koşulacağı yer, zaman, kişiler ve sistemler belirsiz ve gelişi güzeldir. Bloom 1974-79, Glaser 1971-519-522. Değerlendirme, kıyaslama yapmak amacıyla işe koşuluyorsa, göreli ve ölçüt dayanaklı olmak üzere ikiye ayrılabilir. 1. Göreli değerlendirme, normatif değerlendirme. Bir grup içindeki bireyleri birbirleriyle karşılaştırmak, sıralamak ve bir okul sistemine ya da kuruma alınacak seçmek için işe koşulan değerlendirme türüdür. Ayrıca bu tür değerlendirme, aşamalılık ilişkilerinin sıkı olmadığı derslerde öğrenci başarısını belirlemede de işe koşulabilir. Sistem ya da yetişeyi değerlendirmede ise yeterli değildir. 2. Ölçüt dayanaklı değerlendirme, mutlak değerlendirme. Bir sistem ya da yetişeğin hedeflerini gerçekleştirme derecesine bakılarak yapılan değerlendirmedir. Sistem ya da yetişeye girişte öğrencinin bilişsel, duyusal ve devinişsel hazır bulunuşluk düzeyi ile sistemden, yetişekten, çıkıştaki yetişmişlik düzeyi arasında hedeflerle ilgili farka yani erişiye bakılmalıdır. Bu tür değerlendirmede ölçüt hedeflerdir. Bu nedenden dolayı bu tür değerlendirmeye hedef dayanaklı değerlendirme de denir. Ertürk 1972-112. Ölçüt dayanaklı değerlendirme, sistem ve yetişeğin etkinliğini, verimliliğini değerlendirmede işe koşulmalıdır. Ayrıca ünite ve hedef analizlerinde sıkı aşamalık ilişkisinin bulunduğu derslerde, eksiklerin ve yanlışların yarım yamalak öğrenmelerin hayati tehlike doğurduğu, maddi ve manevi büyük yıkımlara yol açtığı kurslardaki öğrencilerin sınavlarında bu tür değerlendirme kullanılmalıdır. Tüm bunlardan başka bir alana, belli bir bilgi, beceri, yeteneğin üstündekiler alınacaksa, o zaman da ölçütlü, dayanaklı değerlendirmeye yer verilmelidir. Değerlendirme, belli amaçlar için dişe koşulabilir. Bu durumda değerlendirme, tanıma yerleştirmeye dönük, öğrenme düzeyini belirlemeye dönük, izleme türü olmak üzere üçe ayrılabilir. Bloom 1974, 61-138, Özçelik 1981, 105-116. 1. Tanıma yerleştirmeye dönük değerlendirme. Bu tür değerlendirme, bireyin bir kurs, ders ya da okula girişteki durumu ya da bunlarla ilgili hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek, buradan hareketle onu hangi yetişeye yerleştirileceğine karar vermek amacıyla yapılır. 2. Durum muhasebesine dönük değerlendirme. Öğrenme düzeyini belirlemeye dönük değerlendirme. Öğrencinin bir ders ya da kursla ilgili dönem ya da okul başarısını, erişisini saptamak amacıyla yapılabilir. 3. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme, izleme türü değerlendirme. Öğrencinin öğrenmede güçlük çektiği davranışları, öğrenemediklerini, yani öğrenme güçlük ve eksiklerini belirlemek, daha sonra ona gerekli yardımı yapmak, bu eksikleri tamamlamak, güçlükleri gidermek için yapılabilir. Ayrıca hedef, ünite, eğitim ve sınama durumlarının analizinde de işe koşulabilir. Eğitim, açık bir sistem olarak ele alındığı zaman, tüm yukarıdaki değerlendirme türlerinden başka niceliksel ve niteliksel iç ve dış verimlilik ile maliyet-yarar analizi türünden değerlendirmelere de gidilmelidir. Sönmez 1985 324-328. Sistem açısından yapılan bu tür değerlendirme sonuçları sisteme kuramsal, işlevsel ve her bir öğenin etkisi ve verimliliği açılarından bakmada, onun tutarlılığını sağlamada işe yarayabilir. Sistemin değerlendirilmesinde düzensiz ve göreli değerlendirme hariç diğerlerinin tümü yeri gelince işe koşulabilir. 1. Niceliksel iç verimlilik açısından değerlendirme. Okula, sınıfa, kursa giren öğrenciyle hiç kalmadan belirlenen sürede sınıf, kursu geçen, okulu bitiren öğrenci sayısı arasındaki oranın belirlenmesi bu tür değerlendirmenin kapsamı içindedir. Burada okulu, sınıfı, kursu bitiren öğrenci sayısı ile ilgili oranın anlamlı olabilmesi için sınavlarda kullanılan ölçme aracının geçerliliği ve güvenirliği söz konusu olduğu gibi ayrıca ölçüt dayanaklı değerlendirmenin de kullanılması gereklidir. Böyle bir durumda oran anlamlı, tersi durumlarda anlamsızdır. 2. Niceliksel dış verimlilik açısından değerlendirme. Okulu bitiren öğrencilerin sayısıyla toplumun gereksinim duyduğu yetişmiş insan sayısı arasındaki orana bakmak bu tür değerlendirme olarak ele alınabilir. Bu oranın da anlamlı olabilmesi için ölçüt dayanaklı değerlendirmenin kullanılması gereklidir. 3. Niteliksel iç verimlilik açısından değerlendirme. Okul, kurs, sınıf ve dersi bitiren öğrencinin kazandığı davranış sayısı ve düzeyi ile okulun, kursun, sınıfın ve dersin kazandırmayı amaçladığı hedef davranışların sayısı ve düzeyi arasındaki oran olarak ele alınabilir. Bu tür değerlendirmede de ölçüt dayanaklı değerlendirme kullanılmalıdır. 4. Niteliksel dış verimlilik açısından değerlendirme. Okulu bitiren öğrencide gözlenen davranış sayısı ve düzeyi ile öğrencinin çalışacağı alanın istediği davranış sayısı ve düzeyi arasındaki orandır. Burada da ölçüt dayanaklı değerlendirme kullanılmalıdır. 5. Maliyet yarar açısından değerlendirme. Eğitim için ayrılan zaman, yapılan maddi ve manevi harcamalarla eğitim ile kazandırılan bilgi, beceri ve duyusal özelliklerin toplum ve bireyin ekonomik, politik ve toplumsal gelişmesine, bireyin kendi gerçekleştirmesine katkısı arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi bu tür değerlendirmenin kapsamı içindedir. Maliyet yarar analizi yapılırken düzenli, ölçüt dayanaklı, geçerli ve güvenirliği yüksek değişik ölçme araçları yeri gelince işe koşulmalıdır. Bunun için şöyle bir sıra izlenebilir. A. Eğitim için harcanan para ve zaman saptanmalıdır. Bunun için bir okul, her bir sınıf, kurs, ders, hedef davranış ve öğrenci için devletin, ailenin, kurumların, yönetici öğretmen, okul personeli ve öğrencinin harcadığı ile vazgeçme maliyeti hesaplanmalıdır. Yani bütün bu değişkenlerin her biri ve tümü için maliyet belirlenmelidir. Ayrıca okul, sınıf, kurs, ders ve her bir hedef için harcanan zaman da saptanmalıdır. B. Okul ya da kurstan mezun olan öğrencinin eğitim süreci içinde kazandığı davranışlarla insanlığa, ulusa, ailesine, kendisine sağladığı ekonomik, politik, toplumsal yani kültürel yararlar belirlenmelidir. C. Bir iki analizin sonucuna bakılarak okulun, sınıfların, kursların, derslerin, ünitelerin hedefleri, davranışları, içerik, eğitim ve sınama durumları gözden geçirilmeli, işleyen öğeler elde tutulmalı, işlemeyenler ya onarılmalı ya da atılmalı, eksikler tamamlanmalı, sistem yeniden düzenlenip işe koşulmalıdır. Bu süreç biteviye yinelenmelidir. Yetişek geliştirme ve değerlendirmenin gereği ve yolları. Hedefler, davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumlarından oluşan bir yetişek, ne kadar bilimsel hazırlanırsa hazırlansın bir denenceler manzumesi olmaktan öteye gidemez. Turgut 1977-274. Çünkü bilim ve teknikte toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda eğitilecek bireydeki biyolojik ve kültürel değişmelerin kendi yapısından doğan değişme ve gelişmelerin sonucu, her yetişek her defasında yeniden değerlendirilmeli, gözden geçirilip düzenlenmelidir. Böyle bir etkinlik bir kişinin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Yetişek düzenleme, uygulama, değerlendirme ve geliştirme etkinlikleri için kubaşık çalışacak bir grupta yetişek geliştirme ve değerlendirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, psikolog, sosyolog, ekonomist, eğitim felsefecisi, eğitim yönetimi uzmanı, konu alanı uzmanları, o dersi okutan öğretmenler, müfettişler bulunmalı. Bu kurul yetişeyi hazırlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme basamaklarında gerekli kişi ve kuruluşlara başvurmalı, sürekli plan içinde çalışmaları sürdürmelidirler. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı oluş bitmiş bir yetişek söz konusu değildir. Bunun için yetişek geliştirme ve değerlendirme kurulunun çalışmaları sürekli olmalıdır. Bu kurul ders, kurs, dersler, kurslar ya da okulla ilgili taslak yetişek bilimsel bir çalışmayla hazırlanmalıdır. Hazırlanan taslak yetişek, belli bir süre, dönem, öğretim yılı ve benzeri, örneklem olarak alınan okullarda uygulanmalıdır. Uygulama sonuçlarına göre hedeflerde, davranışlarda, içerikte, eğitim ve sınama durumlarında gerekli düzeltme, yenileme, onarma, yeniden kurma gibi etkinliklere gidilmeli, yani yetişek geliştirilmelidir. Bu basamaktan sonra yetişeğin uygulanması, yaygınlaştırılması, yine her uygulama sonucuna göre yeniden geliştirilmesi gereklidir. Bu iş sürekli olmalıdır. Eğitim açık bir sistem olmasından dolayı yetişeğin değerlendirilmesi de bu sistemin öğe ve özelliklerine göre yapılmalıdır. Yetişeğin öğelerine bakıldığında eğitim sisteminin değerlendirilmesi 6 basamakta gerçekleşebilir. 1. Sistem öğelerine, öğeler arası ilişkilere kuramsal açıdan bakılarak yapılan değerlendirme. 2. Yalnız çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. 3. İşlemlere ve çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. 4. Girdilere ve çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. 5. Girdiler, işlemler ve çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. 6. Girdiler, çıktılar, belirleyiciler. Konu alanı, iş alanı, toplumsal gerçek ve insan nitelikleri, doğa ile süzgeçlere bakılarak yapılan değerlendirme. Sönmez 1984-45-48. Ertürk'e göre bir yetişeğin değerlendirilmesinde 6 ana yaklaşım vardır. 1. Yetişek tasarısına bakılarak. 2. Ortama bakılarak. 3. Başarıya bakılarak. 4. Erişiye bakılarak. 5. Öğrenmeye bakılarak. 6. Ürüne bakılarak. Ertürk 1972, 113-114, Blom 1974-9-10. Bu iki yetişek değerlendirme yaklaşımına göre bu süreç şöyle incelenebilir. 1. Sisteme ve öğelerine, öğeler arasındaki ilişkilere kuramsal açıdan bakılarak yapılan değerlendirme. en yaygın olarak yapılan değerlendirme türlerinden biridir. Bu tür değerlendirmede taslak yetişek masa başında yetişek geliştirme ilke ve tekniklerine uygunluğu açısından incelenir. Uygulanmaya konmadan ya da uygulama sonuçlarına bakılmadan yapılan böyle bir değerlendirme bir yetişek değerlendirilmesi olarak tümüyle ele alınamaz. Ülkemizde yetişekler genellikle böyle değerlendirilmiştir. Bu işin kolayına kaçmaktır. Bir okul sisteminde okutulacak dersleri, bunların sınıflara, aylara ve haftalara dağılımını belirlemek, bir dersi kaldırıp yerine başka bir dersi koymak ya da içerikte bazı değişiklikler yapmak, sürelerini azaltıp çoğaltmak yetişek geliştirme değildir. Çünkü böyle bir yaklaşımda bilimsel bir tutum olmadığı gibi sistemin hiçbir öğesine gereği gibi bakılamaz. Uygulama sonuçları dikkate alınamaz. Bunlar olmadığından sistemde tutarlı düzeltme, onarım ve değişmeler yapılamaz. Bu tür yetişek değerlendirme yaklaşımı, hazırlanan taslak yetişeğin, yetişek geliştirme ilke ve tekniklerine ne derece uygunluğu konusunda bilgi verebilir. Fakat bu bilgi de çoğu kez yetersizdir. 2. Yalnız çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme, başarıya ya da öğrenmeye bakılarak yapılan değerlendirme. Bu tür değerlendirmede sistemin girdilerine ve işlemlerine bakılmaz. Yalnız sene ve dönem sonunda verilen öğrenme düzeyinde belirlemeye dönük değerlendirmeye göre sistem hakkında bir yargıya varılır. Bu tür değerlendirme, öğrencinin sisteme girerken sahip olduğu bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hazır bulunuşluk düzeyleri bilinmediğinden, dönem ya da sene sonundaki başarısının yetişekten gelip gelmediği saptanamaz. Ayrıca kazanılan davranışların okul süresince yalnız işlemlerden kaynaklandığı da belirlenemez. Böyle bir değerlendirme modeli, yalnız öğrencinin yetişeye girmeden önce hiç bilmediği ve okuldan başka yerde öğrenmesi olanaksız olan davranışları, okuma, yazma, yabancı dil, mors ve benzeri için gerekli olabilir. 3. İşlemler ve çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. Ortama ve öğrenmeye bakılarak yapılan değerlendirme. Böyle bir değerlendirmede eğitim ortamına bakılır ve sene sonunda yapılan öğrenme düzeyini belirlemeye dönük değerlendirme sonuçları dikkate alınır. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hazır bulunuşluk bilinmediğinden, sistemin sonunda kazanılan davranışların yetişekten gelip gelmediğine çoğu kez karar verilemeyebilir. Yalnız çıkışta öğrencide gözlenen hedeflerle tutarlı davranışların yetişeğin ürünü olduğu sayıltısı temel alınınca ve doğruluğu kanıtlanınca bu tür değerlendirme yararlı olabilir. Yoksa çoğu kez yetersiz kalabilir. 4. Girdi ve çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. Erişiye bakılarak yapılan değerlendirme. Öğrencilere yetişeye girişte bir test verilmeli, ön test, aynı test ya da paraleli yetişeğin sonunda son test yeniden uygulanmalıdır. Böylece sistemdeki girdi ve çıktıların ölçülmesi söz konusudur. Kuşkusuz çıktı-girdi farkı yetişeğin başarısı olarak yorumlanabilir. Bu tür değerlendirmede önemli bir sayıltı vardır. Bu sayıltı şöyle formüle edilebilir. Ön test ve son test sonuçları arasındaki fark yalnız uygulanmakta olan yetişekten kaynaklanmıştır. Bu yetişekten geçmeyen hiçbir öğrencide böyle bir fark olmayacaktır. Erişi olarak tanımlanan son test ön test farkının yetişeğin başarısı olarak kabul edilip onun ürünü gibi düşünülmesinin bazı sakıncaları olabilir. Çünkü ölçmeler sonucu elde edilen bazı kanıtların yetişeğin etkinliğinin yanı sıra olgunlaşma, çevredeki diğer etmenler ve yetişek geliştirme sırasında düşünülmeyen bazı değişkenlerden ileri gelmesi olasıdır. Ayrıca bu tür değerlendirmede eğitim durumları hakkında bilgi toplama işi ihmal edilmiştir.